haftanın vaazı, yeni evimizi giymek. 2. Korintliler 5:1-10'a kadar. Bugün 2. Korintliler mektubundan devam etmek istiyorum. Ve belki anladınız ki, gördünüz ki bu mektup çok ruhsal, derin temalara değiyor. Gerçekten çok büyük hakikatları burada öğreniyoruz. Geçen hafta Pavlus kendi hizmetini, kendi hayatını, kendi durumunu açıkladı. Ve dedi ki, değil mi? Bizi zorlayan nedir? Bizim içimizde bizi güç veren nedir? Hatırlıyorsunuz, Mesih'in sevgisi, değil mi? Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Evet. Ve şimdi bugün 5. bölümüne bakacağız. Ayet 1'den 10'a kadar. Ve tabii ki biraz geri gidiyoruz. Ve Pavlus burada kendi hayatını değil de bütün kardeşlerin durumuna bakıyor. Bütün kardeşlerin yeryüzünde çok sıkıntıları var. Ve biliyordu ki özellikle Korint kasabasında bir imanlı gibi yaşamak ne kadar zormuş. Korint kasabası bütün Gırtsya'da, bütün dünyada daha doğrusu ün yapmıştı, nam yaptı. Nasıl? Bugün var ya bir tane kasaba Amerika'da, Las Vegas. O da kumar center, değil mi? Kumarın stolitası sanki. Ve o da kumarın yanında da bir sürü pislikler oluyor. En büyük bataklık sanki Las Vegas. Öyle diyorlar. Eski zamanlarda Korint kasabası öyle bir yer idi. En büyük pislikler orada yapılırdı. Hatta sen böyle gezgincilik yaptın mı, işte sarhoşluk yaptın mı, adamlar derler, ey sen Korintleştin. Öyle bir laf vardı. Ve tam böyle bir ortamda Rab bir topluluk çıkardı. Pavlus bunlara yazarken diyor ki, Korint kasabasındaki kutsallara ne kadar zordur öyle bir batak içinde bir kutsal kişi olarak yaşasın. Ve bir parça bizim mahallemizde de aynısını hissediyoruz. Tam o kadar değil ama gene de bir parça hissediyoruz bunu, değil mi? Her taraftan zorluklar var, her taraftan sıkıntılar var, her taraftan denemeler var. Bu mahalle, bu dünya sanki seni aşağı çekiyor. Seni çağırıyor bir yere ve sen çok zor ayakta kalıyorsun. Pavlus bunu bildiği için burada 5. bölümde imanlılara kuraj vermek istiyor. Ve biz de bugün onun sözlerinden kuraj alalım. Okuyorum. 2. Korintliler 5:1-10'a kadar. Biliyoruz bu yeryüzünde öyle bir evde yaşıyoruz, bir saz evine benziyor. O yıkılırsa da Allah'ın bizim için yaptığı bir evimiz var. Ellerin yapılmamış, göklerde duran sonsuz bir evimiz var. Bu evdeyken ah çekiyoruz ve hasret kaldık, gökten gelen evimizi giyelim. Onu giydik mi çıplak kalmayacağız. Çünkü bu evdeyken bir yük altında ah çekiyoruz. Asıl istediğimiz değil soyulmak, giyinmektir. Öyle ki yaşam ölümlü olanı yutsun. Bizi tam bunun için hazırlamış olan Allah'tır ve bizi kapora olarak da ruhu verdi. Onun için her zaman kurajlıyız. Biliyoruz bu bedende otururken Rab'den uzakız, gurbetteyiz. Ne de olsa değil görmekle ama imanla yaşıyoruz. Dediğim gibi onun için kurajlıyız ve daha fazla istiyoruz bedenden uzak ve gurbette olalım ve Rab'in yanında yaşayalım. Onun için ister memleketimizde olalım, ister gurbette olalım, bütün düşüncemiz Rab'i memnun etmektir. Çünkü biz hepimiz lazım Mesih'in dava masasının önüne çıkalım. Öyle ki herkes bedende yaşarken hangi iyi ya da kötü işler yapmışsa onun karşılığını alsın. Burada 3 tane büyük hakikat görüyoruz. Birincisi Mesih'in davası, Mesih'in dava masası için konuşuyor. İkincisi diyor ki iki tane evimiz var. İki tane yaşayacak yerimiz var. Ve üçüncüsü diyor ki görmekle yaşamıyoruz ama imanla yaşıyoruz. Bugün bu üç temaya bir göz atalım. Ve Pavlus burada nasıl imanlılara kuraj veriyor. Arkadan başlıyoruz. Ayet 10'da diyor ki hepimiz lazım Mesih'in dava masasının önüne çıkalım. Bu ayet beni şaşırttırıyor. Kimi konuşuyor? Hepimiz. Senin için, benim için. Biz Mesih'in önünde davalanacağız mı? Öyle bir şey var mı? Diyor ki dava yerine çıkmamız lazım. Ve bu çıkmak demek ki ortaya görünmek, ortaya çıkmak. Sanki bir prizofka alıyorsun ve sen mecbursun o yere gitmeye. Mecbursun orada görünesin, kendini gösteresin. Te, geldim. Rab de dünyanın sonunda bütün yeryüzündeki insanlara öyle yapacak. Şimdi sanki karışıkız, şimdi sanki saklanıyoruz. Ama Rab Prizovka gönderecek. Te, son gününde, ahirette istiyorum davada görünesin. Bütün insanlar diyor, hepimiz diyor, Mesih'in dava masasının önüne çıkalım. İki tane büyük hakikat var burada. Birincisi, görüyoruz insan yok olmuyor, insan kaybolmuyor. Değil mi? Bu da böyle bir düşünce var. Ölüm de her şey bitiyor. Her şey mezara kadar. Nasıl İstanbul'da böyle dolmuşlarda bir yazı var. Son durak kara toprak. Hayır. Rabbin sözü bizi başka öğrettiriyor. Son durak kara toprak değil. Son durak Mesih'in dava masası. Onun önüne çıkacaksın. Toprakta hiçbir şey bitmiyor. Ne kadar kolay bu laf bizim ağzımıza geliyor. Adam biraz acı çekti. Hastaydı tamamı. Ondan sonra kurtuldu artık. Hayır, kurtulmadı. Bu laflarda bulunmayalım. Sen yeryüzündeki birkaç acılardan, ağrılardan kurtuldunsa bu laf yerinde değil. Sen kurtulmadın. Mesih'in dava masasının önüne çıkacaksın. İkincisi, bu da yazıyor ki dava masası. Aslında bu söz başka. Aslında bir koltuk demektir. Böyle bir sedaka. Tamam mı? Ve bunun Grekçesinin adı bema. Bu bema hani yüksek bir yerde yapılmış, böyle marmor taşlarından, mermer taşından yapılmış bir kürsü. Hani oturacak yer. Devlet adamı oraya oturdu mu, onun sözü kanundur. Yani mesela ayaktayken sağda solda 2-3 metre derseydin yani bu adamı öldürün. Geçerli değil. Ama orada otururken, o koltukta otururken derse bu adamı öldürün, onun sözü kanundur, yasadır. Ve şimdi burada bir söz var. Azıcık düşündük mü bizi çok büyük geliyor. Ne diyor? Mesih'in dava masasının önüne çıkalım. İsa'nın dava masasının önüne çıkalım. İsa bu hakkı aldı. Aslında bütün dünyaya davalamak Allah'ın hakkıdır. Ve bu hakkı kimseye vermeyecek. O insanları yarattırdı. Ve hakkı var onlardan hesap sorsun. Öyle değil mi? Mesela bir yabancı dedin, benim hakkım yok ya hesap sorayım. Ondan bana ne? Onun üzerinde benim hakkım yok. Ve Allah bütün insanları yarattığı için bütün insanlar ona hesap verecek. Çok kolay bir düşünce. Ama bu da yazmıyor Allah'ın önüne çıkacağız. Ne diyor? Mesih'in önüne çıkacağız. Ve nasıl oluyor? Allah bu hakkı başka birisine verebilir. Nasıl Allah yaratma hakkını, yaratma gücü sadece onda var ve başka hiç kimse de yok. Nasıl onu başkasına verecek? Ve burada görüyoruz davalama hakkında başkasına veremez. Ama burada görüyoruz İsa bu hakkı kazandı. Ne vakit İbrahim 3 melekle karşılaştı. Bir melek geri kaldı. Ve İbrahim başladı onunla pazarlık yapmaya. Ve dedi ki bu Sodom kasabasını yok edeceğim. Ve İbrahim cevap veriyor. Bak şimdi eli doğru kişi orada bulunsa. Onu okuyoruz Yaratılış 18. bölümde. Ve İbrahim öyle bir cevap veriyor. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. O bile anladı ki İsa'dan 2000 sene önce o zaman bile anladı ki bir gün gelecek Allah bütün herkesi davalayacak. Değil mi? Ve Yahudiler bu öğretişle, bu bilgiyle övünürdüler. Başka halklara gidip dediler ki siz bir şey anlamıyorsunuz. Böyle yaşamayın. Böyle putperestlikte bulunmayın. Çünkü bizim Allah'ımız bütün dünyayı yargılayacak. Mesela Romalılar 3. bölümde, evet 5 ve 6. O da görüyoruz, Pavlus nasıl sanki görünmeyen bir Yahudi ile böyle konuşuyor. İleri geri, ileri geri konuşuyorlar. Ve burada diyor ki, öfkesini gösteren Allah haksızlık mı yapıyor? Ben burada sadece insanca konuşuyorum. Ve şöyle diyor, olamaz öyle şey. Yoksa Allah bütün dünyayı nasıl davalayacak? İstiyor söylesin, siz Yahudiler zaten bunu kabul ediyorsunuz. Allah bütün dünyayı yargılayacak. Siz bu haberi bütün insanlara yayıyorsunuz. Tamam mı? Bunu anladınız. Demek ki apaçıktır. Yani bu hak Allah'ındır. Ama şimdi görüyoruz İsa'nın önüne çıkacağız. Mesih'in önüne çıkacağız. Nasıl bir şey? O da kim? Ve birçok insan buna mana buluyor. Olamaz. Nasıl İsa'nın önüne çıkacağız? İsa nereden bu hakkı aldı? Ve burada görüyoruz İncil'de. Birçok yerde yazıyor İsa Mesih nasıl bu davalama hakkı aldı. Ama en kolayı Yuhanna 5. bölümde ayet 27. 22 ve 27. Şöyle diyor. Çünkü baba hiç kimseyi davalamaz. Bütün davalama işini oğula bıraktı. Bak. Allah nasıl bir hakkından vazgeçiyor. Allah vazgeçiyor. Diyor ki benim hakkımdan vazgeçiyorum. Bunu İsa'ya, Mesih'e teslim ediyorum. Ve biraz daha açıklıyor. Ve ona hak verdi davalasın. Çünkü insan oğlu odur. İnsan oğlu odur. Ah, nasıl bir şey. İlk okuduğumuzda bunu hiç anlamıyoruz. İsa Mesih davalama hakkını aldı. Çünkü insan oğluymuş. O da büyük bir şey mi? Hepimiz insan oğlu değil miyiz? Hepimiz insan oğlu değil miyiz? Ama burada eski antlaşmayı iyice öğrenmek ve anlamak lazım. Bu söz insan oğlu bizi biraz banal gelebilir, değil mi? İsa durmadaka en fazla bu adı kullandı. İnsan oğlu diyor ki milletlerin elini teslim edecek ve ölecek. İnsan oğlu şöyle yapacak, insan oğlu böyle yapacak. Niçin açıkça demiyor ben? Ve birçok kişi ateistler ve İncil'i kabul etmeyenler diyor ki İsa'nın kendisi kendi kendine insan oğlu diyor. Ben sadece insan oluyorum. Fazla bir şey değilim. Hayır. Bütün bu düşünceler yanlış. Çünkü bu söz insan oğlu, şimdi burada konuşuyorum azıcık kim kutsal kitabı okuduysa, tamam mı? Bu söz insan oğlu bizi bağlıyor Daniel kitabına. Orada 7. bölümde ayet 13'te ve 14'te Daniel bir görüm görüyor. Bir videniyor görüyor. Tamam mı? Allah onun ruhsal gözlerini açtı. Göklerin içinde ne var ne yok diye gördü. Ve böylelikle bize anlattırıyor bu insanoğlu kimdir. Okuyorum. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün o halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenlik hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Evet, burada bir videnye var, bulutları görüyor ve bir insan, insan oğluna benzeyen birisi yeryüzünden Allah'ın katına getiriliyor. Ve Allah diyor ona sonsuz bir krallık verecek. Hangi insanın krallığı, yeryüzündeki krallığı sonsuza kadar durdu? Yok öyle bir krallık. Değil mi? Romalılar geçti, Osmanlılar bitti, Mongollar bitti, hepsi bittiler. Yeryüzünde yok sonsuza kadar kalacak bir krallık. Ama bu insan oğlunun krallığı diyor sonsuza kadar gelecek. Ve nasıl bu yere geldi? Göğün bulutlarla geldiğini gördüm. İnsan oğluna birisi bulutlarla yükseldi. Allah katına geldi. Ve böylelikle bu hakkı kazandı. Şimdi anlıyoruz insan oğlu nedir? İnsan oğlu kimdir? İsa Mesih kendini alçaltırmak için bunu söylemiyor. Ben de sizin gibi bir insan oğluyum. Tam tersi. Hayır. Daniel'in gördüğü insan oğlu benim. Allah bana sonsuz bir krallık verecek ve ben bu davalama hakkını alacağım ondan. Ne diyor? Ona hak verdi davalasın çünkü insan oğlu odur. Ve şimdi anlıyoruz nereden bu güç, bu hak ona verildi. Mesih'in yükselişinde o zaman sanki bir sıdya nasıl yüksek bir podyuma, yüksek bir yere geçiyor. İsa Mesih'in yükselişi öyle bir şey. Tamam mı? Neden hakimler, sıdyalar hep yüksek yerde oturuyor? Neden insanlar hep aşağıda? Saygınlık ve güç göstermek için. Olamaz değil mi? Bir sıdya, bir hakim böyle aşağıda otursun. Ve sekreter yüksek yerde olmuyor. Ters. O lazım hep yüksekte olsun. Ve İsa Mesih'in yükselişi de sanki öyledir. Sanki bir hakim, bir sıdya kendi yerine aldı. Evet. Ve şimdi görüyoruz bu davalama nasıl olacak? Hepimiz diyor Mesih'in davalamasını göreceğiz. Hepimiz dava masasının önüne çıkacağız. Nasıl olacak? İsa Mesih'in gelişinde olacak bu. İsa Mesih'in gelişi sanki bir anda bütün dünyaya, bütün insanlara bir davalamak oldu. Bakın Romalılar 2. bölümde 15-16 bizi gösteriyor nasıl olacak bu. Çünkü insanlar için konuşuyor. Çünkü gösteriyorlar ki Allah kanunun işleri onların yüreklerinde yazılıdır. Onların duyguları da buna göre şahitlik yapıyor. Kendi düşünceleri onları kimi kere suçlarlar, kimi kere haklı çıkarırlar. Bu olacak o günde, hani ne zaman benim iyi haberime göre, Allah İsa Mesih ile insanların saklı şeylerini davalayacak. Şimdi biraz lazım anlayalım ki, davalamak aslında nedir? Davalamanın adımları var. Bir kişi davalandı mı, bu adımlardan geçiyor. Birincisi, gerçekler lazım ortaya çıksın. Her şeyden önce araştırılıyor. Ne oldu, ne gitti. Tamam mı? Olamaz, bir sidya desin, aa ben seni beğenmiyorum, sana 5 sene mahpus. Yok. Önce tam olarak lazım araştırılsın, ne yapıldı. İkinci olarak, ikinci adım, yapılan şeyler kanunla karşılaştırılıyor. Acaba yapılan şeylerde bir suç var mı, yok mu? Ve üçüncü olarak, sidya hakim karar veriyor. Serbestlik mi, ceza mı? Ve ceza ise ne kadar ceza? Tamam mı? Ve burada görüyoruz, son gündeki davalama aslında nedir? Diyor ki, insanların saklı düşünceleri meydana çıkacak. Saklı işler meydana çıkacak. Değil mi? İsa Mesih'in davalaması budur. Birinci adımı budur. Ondan sonra o kanunla yine karşılaştıracak. Ve bu da diyor ki, var böyle insanlar, hiçbir zaman Musa'nın kanununu, Biblia'yı, İsa'nın hakkında hiçbir şey duymadılar. Değil mi? Mesela Çin'de, Kitay'da o kadar insan ateist olarak büyüyor. Milyonlarca, yüzlerce milyon kişi. Nasıl Allah onları davalayacak? Açan hiçbir şey bilmiyorlar kendisi hakkında. Ve bu da açıklıyor. Allah her zaman farklı bir kanun kullanacak. Çünkü insanın bir kanunu var kendisinin içinde. İnsanın yüreğinde, insanın beyninde bir kanun var. Sves, yani vicdan dediğimiz şey. Kendi vicdanları, kendi düşünceleri onları suçlayacak. Yok yeryüzünde bir insan Allah'ın önünde çıktığı zaman demesin, ah keşke falanca işi yapmaydım. Ve böyle konuşmakla her insan kendi kendini dava oluyor. Ve anlıyor ki ben bilirdim doğru olanı. Tam olarak anladım ki ne lazım da yapayım ama yapmadım. Belki bir devlette, bir halkta normal olan bir hareket başka yerde suçtur, günahtır. Ve mesela diyelim İndiya'da yapılan hareketler burada suç sayılmıyor. Mesela İndiya'da biliyorsunuz değil mi, onlara inek kutsal sayıyorlar. Bir Hinduist mesela bir steak yediği zaman, bir et yediği zaman değil mi, inek etinden, ona bir suçtur. Bizim için problem değil, bize normal. Ama onlara suçtur. Ve adam diyor ki, bu benim kanunum muydu? Ben bilirdim bunu lazımdı yapmayayım ama yaptım. Ve bu yüzden Allah herkesi davalayacak. Ve şimdi soracağız tabii ki kendi kendimize. Peki, Pavlus sen ne konuşuyorsun? Hepimiz, nasıl hepimiz Mesih'in önüne çıkacağız davalanmak için? Değil mi biz serbestiz? Değil mi biz kurtulduk? Değil mi bize dava olmayacak? Nereden çıktı şimdi bu? İmanla davalanacak mı? Ve bu da şimdi sanıyorum Pavlus çok açık görüyor. Biz hepimiz, ne bu? Kim bunlar? Elbette Pavlus konuşuyor imanlılar için. Petrus daha öteye gidiyor. 1. Petrus 4:17 şöyle konuşuyor. Çünkü vakit geldi davalamak Allah'ın hanesinden başlasın. Ve madem en birinci bizimle başlıyor, acaba o kişilerin sonu ne olacak? Hani Allah'ın iyi haberini kulak asmıyorlar. Ne diyor? Davalamak işi Allah'ın hanesinden başlayacak. Kim bu Allah'ın hanesi? Eğer imanlı değilse. Kim bu Allah'ın hanesi? Sen ve ben elbette. Biz en birinci davalanacağız. Çünkü bize çok daha yüksek bir standart verildi. Evet. Ama şimdi Pavlus sanki iki türlü konuşuyor. Bazı yerlerde konuşuyor. Romalılar 8:1 mesela. İşte Mesih İsa'da olanlar için artık hiçbir suçluluk yoktur. Ve burada gene diyor ki ah hepimiz Mesih'in davalama masasının önüne çıkacağız. Nasıl bu şimdi? Sanki bu iki hakikat yan yana duruyor. Ve Pavlus sanki mahsustan bu iki hakikati yan yana bırakıyor. Hiçbir çözüm vermiyor. Nasıl bu ikisi aynı anda olabilir? Ve çoğu vaizler, çoğu komentatörler şimdi zorla bu iki hakikati bağlaştırmaya, değil mi? Sanki düzeltmeye çalışıyorlar. Ve bazıları diyor ki, ah 7 tane değişik olay varmış. 7 tane değişik davalar varmış. Birisi imansızlar için, birisi imanlar için, birisi milletler için, birisi İsrail için vesaire. Ve böyle sayılır 7 tane davalamak. Böylelikle her şey güzel bir çekmece içinde, her şey güzel bir kategori içinde. İncil öyle değil. İncil'de bizi ters gelen hakikatler yan yana duruyor ve çözüm yok. Ve biz lazım bunu bütün ciddilikle kabul edelim. Evet, Rab bizi kurtardı ama evet, Rab bizi davalayacak. İki hakikat yan yana duruyor. Bakmayalım şimdi kolay bir çözüm bulma. Tabii ki gelecek zaman hakkında konuşmak çok kolaydır. Aa, İsa böyle yapacak, şöyle yapacak, gelecek konuşmak çok kolay. Çünkü kimse henüz bunu görmedi. Sanki gelecek zaman hakkında herkes konuşabilir. Ve büyük avtoritetle bazı kişiler diyor ki öyle olacak. Ama kim garanti ediyor? Bence davalamak tek bir olaydır. Büyük bir seremoniya değil. Mesih'in kendisi ortaya çıktı mı her şey meydana çıkıyor. Bu sanki bir anda oluyor. Bir anda. İmansızların da imanlıların da işleri bir anda ortaya çıkacak. Hem insanların sözleri hem de düşünceleri bir anda ortaya çıkacak. Hareketlerle birlikte. Gençler biliyor, bir tane film var, Yüzüklerin Efendisi değil mi? O da bir küçük hobbitler var. Yani küçük böyle yaratıklar, insan gibi cüceler, tamam mı? Onlar köylü, biraz prost, dünyadan haberleri yok. Gidiyorlar büyük büyük işler bitirmeye ama bir şey anlamıyorlar. Ve orada şimdi çok güçlü bir kraliçe var. Lady Galadriel onun adı, tamam mı? Bir elf gibi anlatılıyor. Ve şimdi herkes anlatıyor ne kadar büyük bir kadınıymış, ne kadar büyük bir hanımefendiymiş. Ondan sonra bir sene var, nerede onlardan o lady ile karşılaşıyorlar. Ve o anda herkes yüreğindeki şeyleri söylüyor ona. Otomatik yüreğindeki düşünceleri, saklı şeyleri ortaya çıkarıyor, atıyor. Çünkü onunla karşılaşmak o kadar yüce bir şey. Onunla karşılaşmak o kadar şaşılacak bir şey. Mecbursun sanki bütün içine dökmeye. Evet, İsa'nın gelişi böyle olacak. İsa'nın gelişi o kadar şanlı olacak, o kadar büyük bir aydınlık olacak. Gizli karanlıklar bir anda meydanda ve herkes onları görecek. Mesih'in davalaması bence öyle bir şey. Onun kendi görünüşü insanları davalıyor. Onun kendi görünüşü hani her şeyi meydana çıkarıyor. Hatırlıyorum ben delikanlıyken Amerika'da yaşardım ve çok aşırı sıcak bir yerde, Louisiana'da çok sıcak bir yerde yaşardım. Ve geceleyin kalkardım su içmeye, bir de bakıyorum mutfağa gidiyorum, ışık açıyorum, lamba açtığımda yüzlerce böcek. Ama böyle büyük, hani belki 6-7 cm büyük böyle kara böcekler. Bütün mutfak dolu. Ve ben ışık açtığım zaman uf ne oluyor? Her şey meydana çıkıyor. Önce sanki bir şey yok, görüyorsun normal bir oda. Ama şalteri açtığında her şey meydanda. Görüyorum, görünüyor. Ve hepsi tabii ki sekundada kaçmaya baktılar. Karanlığın içine. Işığa dayanamıyorlar. İsa Mesih'in gelişi böyle olacak. İnsanın içinde bütün kara böcekler, bütün gizli şeyler, bütün yaptığı, ettiği, düşündüğü, söylediği şeyler hepsi meydana çıkıyor. Niçin? Rab ışıktır. Rab İsa aydınlıktır. Ve bu aydınlıkta her şey meydana çıkıyor. Değil mi? Evet. Çok kişi var. Bugünlerde çok sünni geziyorlar. Çok sıralı bir hayat yaşıyorlar. Ve herkes onlara bakıp eyvallah diyor. Ama Rab geldiği zaman onların her şeyi meydana çıkıyor. Aynı İsa nasıl yeryüzündeyken nasıl ferisilerin düşüncelerini bilirdi ve ortaya çıkarırdı. Tamam mı? Bir ferisinin evine gittiği zaman diyor ki Simon, lazım bir şey söyleyeyim sana. Onun düşüncelerini okurdu. İsa Mesih'in karşısında her şey meydana çıkıyor, her şey davalanıyor. Rab'in önünde nasıl duracağım? Rab'in önünde nasıl duracağım? Ben burada konuşmuyorum, falanca datada falanca iş yaptın. Onu bırakalım şimdi. Bence İsa daha büyük bir soru soracaksın. Değil sadece falanca datada bunu yaptın, yaptın, yaptın. Hayır. İsa sana daha çok büyük bir soru soracak. İsa senin bütün hayatına bakacak ve soracak sana. Ben sana onca sene ömür verdim. Sen o zamanı nasıl kullandın? Sen o zamanı nasıl kullandın? Bu ömürü nereye gitti? Evet. Bu gördüğümüz birinci büyük hakikat. Ve Paulus bunun arkasında diyor ki madem biliyoruz değil mi? Allah'tan korkmak neymiş? İnsanlara yalvarıyoruz. Tövbe edin. Evet, biz imanlılar da bugünü unutmayalım. O bize enerji versin. Ama şimdi tekstimizin başına dönüyoruz. Ayet 1'den 5'e kadar. Ve burada çok derin bir bağlantı var. Madem bir gün son olacak, değil Hinduistlerin düşündüğü gibi dünya tekrar ve tekrar ve tekrar devam edecek, tekrar ve tekrar başka kılıflara, başka halleri dünyaya geleceğin. Madem senin hayatın bir sonu var, bir davalama var, madem her şey İsa'nın gelişinde son bulacak, buradan anlıyoruz şimdiki halimiz geçici. Şimdiki halimiz kalıcı değil. Nasıl yazıyor ayet böyle? Biliyoruz bu yeryüzünde öyle bir evde yaşıyoruz sanki bir saz evine benziyor. Ne demek bir saz evi? Bir tarlada çabucak böyle gölgelik kaldırmışsın, değil mi? Birkaç sazlarla, birkaç odunlarla, birkaç kamışlarla ne kadar hani ev denilsin, kapalı bir oda. Ve Pavlus diyor ki, bizim şimdiki hayatımız öyle bir şeye benziyor. Sen orada birkaç saat geçirebilirsin ama hayat boyunca orada kalamazsın, değil mi? Olamaz. Allah'ın sözü bize öğrettiriyor, hayatımıza doğru bir gözlükle bakalım. Biz alışıkız öyle bir gözlükle bakıyoruz, ah burası benim evim, burası benim mahalım, burası benim hanem, burası benim cinsim, burası benim yerim, aşağıda. Ama Pavlus başka diyor. Biz şimdi bir saz evinde başlıyoruz, bir palatkada sanki. İnsanın şimdiki bedeni, onun için konuşuyor. Burada bir saz evine ya da bir çadıra, bir palatkaya benziyor. Diyor ki şimdi öyle bir yerde yaşıyoruz. Kamping yapmışık sanki. Sen kamping var mı yaptın? Kamping'e var mı gittin? Daha kızan iken, delikanlı iken biz öğrendik. Nasıl bir çadır, bir palatka kuruyorsun? Çok kolaydı. 5-10 dakikada hazır. Tak tak tak tak. Değil mi? Kızanken her sene giderdik kamplara, lagerlere. Ve 1-2 hafta çadırda yaşardık. Bana çok iyi gelirdi. Ama bu çadır ne kadar da süslü, ne kadar da güzel olursa olsun, birkaç dakika içinde onu sökebilirsin. Tamam mı? Başka yere gitmek için çok kolay sökebilirsin. Çıkarıyorsun kazıkları, direkleri topluyorsun, kumaşı katlıyorsun, hepsini bir torbanın içinde koydun ve hazır. O kadar çabuk. 5-10 dakikada bu çadırı, bu palatkayı sökebilirsin. Pavlus diyor ki, senin şimdiki bedenin aynı öyle bir şey, geçici. Çok derin bir hakikat. Çünkü bu beden bizim için sanki sonsuzdur. Öyle değil mi? Ölümden sonra bile bu bedene kıymet biçiyoruz. Öyle değil mi? Yok yumuşak yatsın. Cenazeye gittim. Öyle bir döşek koydular. O kadar yani yorgan koydular. Örttüler onu. Üstünü betonla kapladılar. Etrafta böyle duvar zile yaptılar. Ne kadar önem biçiyoruz bu bedene. Bu beden yansa bile, denizin dibine çürürse bile ya da altından bir mezar yaparsan, Atatürk ve Ankara'daki mezarın gibi bir mezarı yaparsan, sonuç aynı. Aynı yere gidiyor. Onun için Pavlus diyor ki, bu şimdiki bedenimiz diyor, bir palatkaya benzer. Bu şimdiki bedenimiz o kadar çabuk sökülüyor ki, göreceğin haberin yok. Madem sen bunu anladın ne yapacaksın? Bu bedene daha o kadar kıymet biçeceksin mi? Biz sanki bu yeryüzündeki beden hep kalacak. Onu ayakta tutmak için, onu süslemek için her şey veriyoruz. Kozmetika. Ne kadar para veriliyor kozmetika. Değil mi? Hayvan birkaç böyle buruşuk olmasın gözlerde. Ne kadar fazla para harcanıyor buna. Öyle değil mi? Bu insan bu bedeni çürüyor. Onu durduramazsın. Saçlarımız için, aman beyaz saç gözükmesin diye. Ne kadar uğraşıyoruz. Bu beden diyor bir palatkadır. Rab kendisi bize örnek oluyor. O kendisi razıydı palatkada, çadırda kalsın. 2. Samuel kitabında 7. bölümde Davut Rab'le konuşuyor. Ve diyor ki, bak şimdi Rabbim, olmuyor. Olmuyor. Ben burada o kadar büyük bir sarayda yaşıyorum. En pahalı ağaçlardan yapılmış bir sarayım var. Sen gene bir palatkada yaşıyorsun değil mi? Rab eskiden Musa'nın zamanında buyurdu ki ona bir tapınak yapılsın kumaştan. Uymuyordu. Davud'a iyi gelmiyor. Ve Rab cevap veriyor. Bak İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bir evde oturmadım diyor Rab. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaştım. Ve İsrail'in önderlerinden birine neden bana bir ev yapmadınız diye hiç sordun mu? Bu da şimdi aşağı yukarı 400 seneden fazla geçti. Nasıl bu palatka, bu skinia dediğimiz Bulgarca yani yapıldı. Ve ben oradan burada değişik belki 5-6 yerde konaklandım. Bir çingene gibi, böyle bir göçebe hayat gibi. Ben ağlaştım mı diyor. Rab konuşuyor da burada. Ben bu palatka hayatına alışıkım. Bu benim için iyidir. Sanki biraz komiklik konuşuyor burada, öyle değil mi? O zaman biz, madem Rab razıdır bir çadırda yaşama, biz razı olmayalım mı? Şimdiki bedenlerimiz zayıf. Hastalanıyor. Sakatlanıyor. Birçok şeyler yapamıyoruz. Değil mi? Ve aslında bir hesap yaparsan hepimiz sakatız. Yeryüzünde yok bir insan tam olarak bedeni çalışıyor. Hep bir eksiklik var. Öyle değil mi? Var bir koşucu, bir sprintçi Hüseyin Bolt o 100 metrede 10 sekundada kopuşuyor. Ben onu yapamam. Değil mi? Var kişiler 7 tane top balansıyla yapıyorlar böyle akrobatlar. Ben onu yapamam. Ben sakat mıyım? Bu ayet bize akıl veriyor. Her durumda şükür edelim. Çünkü bu beden ne kadar da zayıf olursa, ne kadar da eksiklik olursa, ne kadar da sakatlık bile olursa bu sadece geçicidir. Sonsuzluğun yanında bu da 70-80 sene ömür çok az bir şey. Şükür edelim ve ne halimiz varsa bu bedenle Rab'be yücelik getirmeye çalışalım. Zaten buradaki kalışımız geçici. Bizim kasabada Plovdiv'de Ruben Karavelov'un yanında bir başka okul var. Bilmiyorum var mı geçtiğiniz orada. Ve o da yazıyor, hem kör hem de sağır ve dilsiz kızanlar için. Eyvah. Bundan geçtiğim zaman sanki ağlayacağım kalktı. Ne? Varmış böyle kızanlar hem kör hem dilsiz ve sağır. Ne kadar acı bir şey. Düşünebiliyor muyuz? Ve senin buran çalışmıyor, oran çalışmıyor. Ayağın biraz ağrıyor, böbreğin biraz ağrıyor diye o kadar büyük bir feryat yapıyorsun. O kadar büyük bir ağlaşma yapıyorsun. Kendini onlarla karşılaştır. Öyle kızanlarla karşılaştır. Ve Pavlus buna karşı diyor ki, başka bir evimiz var. Ve şimdi güzel haber geliyor. Şimdiye kadar Pavlus diyor ki, ya biz palatkada yaşıyoruz. Anlıyoruz, zayıf. Her an yıkılabilir, bir rüzgar palatka yok edebilir, uçurabilir. Ama diyor, başka bir evimiz var. Ellerin yapılmamış, göklerde duran sonsuz bir evimiz var. Sanki Pavlus dikkatimizi çekiyor bu sonsuz bedenimize. Bu sonsuz bedenimiz. Bir imanlı olarak kabul ediyoruz ki Rab bize yeni sonsuz bedenler verecek diye. Öyle değil mi? Yok bir imanlı bunu kabul etmesin. Rab bize sonsuz, güçlü, ruhsal bir beden verecek. Ama bu düşünce çoğu zaman havada kalıyor. Hani gerçekleri konuşmak lazımsa bunu kabul ediyoruz imanla. Ama tam olarak böyle real mı değildir. Tamam bir gün öyle olacak. Ama Pavlus diyor ki, hayır bu iki bedeni şimdi dakikada karşılaştırıyorum. Bu düşünce çoğu zaman kesin ve net değildir. Sanki bir bulutun içinde. Ama bu sözler bizi bugün etkilesinler. Bugün bize kuraj versinler. Bugün bizim için real mı olsunlar. Sen o eve varacaksın. Sen o bedeni %100 alacaksın. Ve diyor ki, bu evdeyken, yani bu bedendeyken ah çekiyoruz, özlüyoruz. Burada yabancı yerdeyiz. Sen var mı ah çektiğin, sen var mı özlediğin memleketini? Pek yok değil mi? Bu mahallede biraz zayıf. Çünkü pek uzaklaşmıyoruz. Hep mahallede kalıyoruz. Gurbete gittiğin zaman da bütün mahalle orada. Hep kalabalıkız. Yalnız kalmak, aylarca, senelerce ayrı kalmak ve ah çekmek ve özlemek nerede? Eskiden askerlik var idi. Ve erkekler her akşam yalnız başında barankalarda kalırken ah çekerler. Ah keşke evde olsam. Öyle değil mi? Bugün yok artık. Askerlik kalktı. Bu duygu da kalktı. Değil mi? Ama askerlikte bu duygu vardı. Ah keşke evimde olsam. Türkiye'de bir arkadaşım askerliği sonuna doğru kendine bir metre aldı. Nasıl terziler, dikiciler kullanıyor bir metre. Yani, ve her gün bir santimetre kesti böyle. Her gün kesti bir santimetre. Baktı, bugün 78 gün kaldı. Hop, bir gün sonra hop 77 kaldı. O kadar hasret var idi. Tamam mı? O kadar özlem var idi. Ve Pavlus diyor ki, biz bu bedendeyken hasret kalıyoruz. Başka bir bedeni giyelim. Tamam. Ve hasret kaldık, gökten gelen evimizi giyelim. Onu giydik mi çıplak kalmayacağız. Bu da Pavlus sanki bir benzetmeden başka benzetmeye kayıyor. ev meselesinden ruba meselesine geçiyor. Yeni evi giyeceğiz. Azıcık biraz saçma değil mi? Ev nasıl giyeceksin? Ama burada Pavlus iki benzetme bir anda kullanıyor. İman da ilerledikçe o bakışı kazanacağız daha fazla. Rab İsa ile yaşamak burada ne kadar güzelse de asıl güzellik daha saklanıyor. Ve ben onu özlüyorum. Peki yeni imanlıyken daha yeryüzünde sana çok çekici geliyor. Yeryüzündeki kişiler daha çok bağlanmışsın. Daha çok fazla yapışmışsın. Lazım deneyim, lazım tadayım, lazım yaşayayım. Birçok kişi, gençler böyle, erken daha, nasıl, Rab'in yanına gitmek, ben daha 30 yaşı bile doldurmadım. Pavlus da o kadar yaşlı değildi bu ayetleri yazarken. Ve Pavlus bile yazıyor ki, o daha 50 yaşını doldurmadı bu ayetleri yazarken. Ve diyor ki, ben bu gencecik yaşında istiyorum bu ikinci evi giyeyim diyor. Yani yeni beden olsun bende. Bu yeryüzündeki durumlardan bıktım. Ve üçüncü büyük bir hakikat. Ve diyor ki, görmekle ve imanla yaşamak. İki tür yaşam stili karşılaştırıyor. Nasıl yaşıyorsun? Görmekle mi? Yoksa imanla. Yeryüzünde yürürken görmekle yaşıyoruz. Öyle değil mi? Hani gideceğin yere bakmazsan çukura düşeceksin. Bacaklarını kıracaksın. Bu gayet normal. Ama Rab bize başka bir şey öğrettiriyor. Hayatımızda imanla yaşamak öğrenmeliyiz. Sonsuzluk konusu düşünürken İmanla titremiyor. Acaba bana ne olacak diye düşünmüyor. Onun için Pavlus diyor ki, kurajlanın. Onun için ayet 9, ister memleketimizde olalım, ister gurbette olalım, biz bütün düşüncemiz Rabbi memnun etmektir. Yani biz şimdi düşünmüyoruz daha gelecek zamanı. Buradayken bile tek düşüncemiz var, Rabbi memnun etmek. Bir imanlı anladı mı, sonsuz kurtuluş var diye ne yapacak? Ben anladıysam, kurtuldum diye rezultat ne olsun? Ne diyor? Her şeyde Rabbi memnun etmeye çalışıyoruz. Normal bir reaksiyon budur. Maalesef birçok imanlı, birçok pastör bile bunu anlamadılar. Ne olacak sanki? Kurtuldum ya. Öyle bir duygu var. Kurtuldum ya. Bana yeter bu kadar. Bugünlerde tekrar ve tekrar söyleyeceğim. Bugünlerde birçok internet imanlısı çıkıyor. Toplantıya bile gitmiyorlar. Ve gidersen birkaç ayda bir böyle azıcık görünmek. Ama asıl bağlanmıyorlar kardeşler. Asıl böyle derin bir alışveriş yok. Okuyacağım azıcık internetten. Sesleyeceğim güzel vaazcıkları. Çok güzel ilahileri sesleyeceğim. Tamam mı? Bana bu kadar yeter. Pavlus buna karşı çıkıyor. Ve diyor ki hayır, bu kafa nereden geliyor? Olamaz. Madem kurtuldun her temada Rabbi memnun etmeye çalışmıyor musun? Pavlus için öyle bir reaksiyon, öyle bir cevap en normal bir şey. Filipiler 2:12 diyor ki, daha da fazla uğraşın, kurtuluşunuzu korku ve titremekle bitireseniz, tamamlayasınız. Kurtulduk diyoruz ama neden kurtulduk? Kurtulmak demek bir korkunçluk var. Kurtulduk neden? Allah'ın öfkesinden. İnsan büyük bir felaketten kurtuldu mu? Şımarık mı oluyor? Yoksa o felaketi düşünerek kendisi bile korkmaya başlıyor. Ne demek istiyorum? Düşünün bakalım. Herkes Titanic gemisi biliyor. O karanlık gecede, korkunç soğuk suda 1496 kişi ölmüş. Tamam. 705 kişi gene kurtuldu. Ve o kayıklarda daha yer var idi. Bu kayıklar yarı boş idi. Ama kimse merak etmedi. Bu suda boğulan kişileri çıkarsın, kurtarsın. Hayır. Gebersinler. Sen kurtuldun. Sen bu gemiden kurtuldun, bu Titanic'ten kurtuldun. Kayıkta oturuyorsun. Ve görüyorsun o kocaman gemi nasıl şimdi batıyor. Nasıl bir duygu gelecek sana? Sen rahat olabilir misin? Etrafta buzlu suyun içinde kişileri gördün mü? Yan yatıp diyeceğim, benim uykum geldi. Öyle mi yapacaksın? Ama maalesef birçok imanlıların reaksiyası bu. Kurtuldum ve şimdi uykuya dalacağım. Ve buna karşı Pavlus bu duyguyu anlattırıyor. Kurtulmak sözü her zaman bir felaket gösteriyor. Ve o felaketi düşünmek bizi harekete geçiriyor. Ve o yüzden diyor ki, imanla yaşıyoruz değil görmekle. Çünkü kurtulduk büyük bir felaketten ve bu felaket daha başkalarının başına gelebilir. 2. Korintliler 4:18 şöyle konuşuyor. Biz gözlerimizi görünen şeylere dikmiyoruz, görünmeyen şeylere dikiyoruz. Çünkü görünen şeyler geçicidir ama görünmeyen şeyler sonsuzdur. Görünmeyen şeyler nedir? Görünmeyen şeyler nedir? Bunlar imandır, bunlar sevgidir, bunlar umuttur, bunlar görünmeyen şeyler. Görünen şeyler nedir? Ev, araba, mebel, tapet, bunlar görünen şeyler. Sen gözlerini nereye dikiyorsun? Kalıcı mı yoksa geçici şeyler mi? Hayatını nasıl diziyorsun? Bakıyorsun mu acaba elimde ne var ve onunla ne yapabilirim? Bu imansızların düşüncesi. Ne varsa bende onunla ne yapabileceğim? Yoksa Rab sana bir şey konuşuyor ve nasıl olacak daha bilmiyorsun ve elinde zaten bir şey yok ama gene de çıkıp onu yapıyor musun? İşte imanla hareket etmek budur. Olmuyor. İbrahim'in hayatına bakıp diyelim çok büyük imanlı. Büyük örnek bizim için ama böyle yapmayalım. İbrahim böyle mi yaptı? Tamam Rab sen bana güzel konuştun ama nereye gidiyoruz? Daha söylemedin bana. Önce söyle ondan sonra çıkacağım. Hayır. Rab dedi ki önce çık. Ondan sonra sana konuşacağım. Öyle mi yaşıyoruz? Görmekle mi? İmanla mı? İmanla hareket etmek budur. Araba yarışları var. Rally diyorlar. Rally. Bu rally yarışlarına hayran kalıyorum. Bazen televizyona baktığım zaman şaşmış kalıyorum. Nasıl oluyor? Bunlar aslında normal arabalar. Değil spesyal yarış arabaları. Sadece motorları daha güçlü. Ve öyle hızlı ayrılıyorlar ki normal bir şoför böyle ayrılarsa hemen kaza yapacak. Ya olamaz mesela biz arabaya 120 ile girebilirsin. Atacak seni dışarı değil mi? Ama onlar öyle yapıyor. Nasıl bunu yapıyorlar? Bakıyorum böyle hareket ediyor şaşmış. Nasıl bu refleksler? Nasıl bu kadar kısa bir zamanda şoför böyle hareket edebilir? Sonra anladım ki şoför aslında onda iş bitmiyor. Çünkü şoförün yanında bir pilot var. Bir pilot. Ve bu pilot adam değil mi, instruksiyon veriyor. Akıl veriyor şoföre nasıl aydasın. Ve bu pilot da kendi kafasından bunu görmüyor. Çünkü pilotun elinde bir kitap var. Ve bu kitapta orada bütün pistanın detayları yazıyor. Yazıyor. 120 metre düz. Ondan sonra 90 derece sol bir viraj, bir zavoy. Ve aydarken şoför hiç yola bakmıyor. Eğer yola bakarsa o kadar hızlı aydayamaz. Kaybedecek. Bu şoför sadece kulaktan ne işitirse ona göre hareket yapıyor. Korkunç bir şey. Bu şoför 100% o pilota bağlı. Yola bile bakmıyor. Evet, pilot diyor ki 20 metre ileride keskin bir sol viraj, zavoy var. Şoför beklemiyor o zavoyu görsün de böyle volan şey. Hayır, sadece kulaktan hareket ediyor. Çok korkunç bir şey. Evet, deli gibi gaz veriyor ve kulağında ne işitirse ona göre volanı kullanıyor. Ve ilginç bir şey. Biliyor musunuz o pilotlar bu kitaba nasıl diyorlar? Yani açan bütün pistayı açıklıyor. Ona Bible diyorlar. Çok güzel bir anlayış değil mi? Bakın, dünya insanları elinde Bible gibi bir kitap varken imanla yarış yapıyorlar. Hayatını korkunçluğa atıyor. Korkunç, adam ölebilir ama bir spor için bunu yapıyor. Biz de tabii ki öyle hareket edelim. Biz Bible'ye bakarak Allah'tan bir haber alalım. Allah'tan bir buyruk alalım. Ve buna göre yani yaşayalım. İmana yaşıyoruz, dil görmekle. Rab sizi kuraj versin. Amin.